Acı TV ekranlarında Bağdat Kafe programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün 15 Mayıs 2022 Pazar ve her pazar olduğu gibi aynı saatte karşınızdayız. Türkiye'de iç siyasette oldukça hareketli dönemler yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın kapısına gitmesiyle beraber seçim sürecinde bir suikast, bir sabotaj, bir pogrom tehlikesini daha çok konuşmaya başladık. Neyi konuşursak konuşalım, birinci madde sığınmacılar, göçmenler, mülteciler, Suriyeliler dediğimiz milyonlarca insanın varlığı hakkında olmaya başladı. Bu bütün konuların önüne geçti. Bunu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Profesör Doktor Neşe Özgen bugün bizlerle olacak. Akademisyen Neşe Özgen hakkında kısa bir tanıtım videosu izleyelim. Hemen sohbetimiz başlasın.
Sosyolog, antropolog Neşe Özgen, Türkiye'de Ege Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve yurt dışında da konusuyla ilgili olarak İngiltere, İtalya, Almanya, Yunanistan ve Amerika'da çeşitli üniversite ve akademik kurumlarda araştırmacı akademisyen olarak çalıştı. 25 yıldır sınır sosyolojisi alanında uzmanlaştı. Sosyal bilimlerde nitel ve nicel metodoloji ve teknikler, sınır araştırmaları konusunda ise sınırın sınıf, cinsellik, kaçakçılık, mülkiyet birikmesi ve devletle ilişkisiyle coğrafya kitaplarındaki ana yurt kavramı üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Türkiye'nin tüm kara sınırlarında etnografik çalışmalar ve araştırmalar yaptı. Sınır araştırmaları konusunun dünyadaki ilk örneklerle birlikte Türkiye'de bir uzmanlık alanı olarak geliştirilmesi için network geliştirdi ve akademik çalışmalar yaptı. Son çalışma alanı devletsiz egemenlik ve dayanışma, otonom ekonomiler ve göçmen dayanışma örgütleri. Özgen şu anda ülkesinden sürgün ve Berlin Ferreira Üniversitesi'nde eleştirel çalışmalar bölümünde misafir araştırmacı.
Evet, Profesör Doktor Neşe Özgen bizlerle. Neşe Hoca hoş geldin programımıza.
Merhaba, hoş bulduk. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar, merhaba.
Neşe Hoca, şimdi neyi konuşursak konuşalım. Türkiye'de, dünyada pandemi, savaş, diktatöryel eğilimler, ekonomik krizler, her şeyin en üstünde mülteciler, sığınmacılar, Suriyeliler diye kodladığımız milyonlarca insanın, şimdi belki daha net rakamlar verirsin bize, dünyadaki hareketi konuşuluyor. Tabii ki Türkiye özelinde çok farklı, çok özelde ele almamız gereken konular olacaktır ama ilk önce şunu sormak istiyorum. Bu ne kadar bir sorun ve makul çözüm önerileri var mı dünyanın bu işin çözümünde? Mesele daha da mı büyüyor yoksa kontrol altında mı? İlk önce buradan başlayalım, sonra yavaş yavaş Türkiye üzerine gelelim.
Tamam, önce genelden başlayalım. Şimdi işin doğrusu evet çok büyük bir tartışma alanı ve aslında büyük de bir sorunla da karşı karşıyayız. Bunu inkar etmemizin hiçbir anlamı yok. Çünkü yönetilmeyen göç politikaları, göçmeni geldiği haldeki gibi veya daha kötü şartlarda tutma politikaları, ki öyle adlandırıyoruz biz durumu, giderek daha içinden çıkılmaz çözümsüzlüklere bizi götürüyor. Dolayısıyla bizim de aydınlar olarak, akademisyenler olarak, konuyla ilgili insanlar olarak bunlara yanıtlar vermemiz zorunlu. Bana bu durum 1960-70'lerde Almanya'daki büyük göç hareketlerinden sonra sosyal bilimcilerin içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Hem sosyal bilimcilerin hem devletin, Almanya'nın. Almanya'nın göç politikası biliyorsunuz başarılı bir entegrasyon politikası değildir. Çok uzunca yıllar, hatta şimdi de olmak üzere nispeten zaman içerisinde düzelmiş de olsa entegrasyonu zorluklaştıran, zorlayan bir göç programı uyguladılar. Hatta hala şimdi 60 yıldır burada olan ve artık 3. kuşağı burada yetiştirmekte olan o zamanın göçmenlerine hala göçmen deniliyor. Bu çok önemli, bu dildeki bu ayrım, yani hala 60 yıldır burada olan insana göçmen diye, insanın göçmen diye devlet tarafından çağrılması, kamusal alandaki çeşitli isimlendirmelere girmeyeceğim önce, göçmen tarafından çağrılması durumun vehametini ortaya koyar. Ben Almanya'yı çeşitli yıllarda ziyaret ettiğimde işte 90'larda, işte 2000-2010'larda falan, yaşımız çıkıyor bu arada ortaya. Ama olsun. O zamanlar Alman meslektaşlarıma hayretle bakardım. Çünkü neredeyse göç çalışmanın dışında devlet odaklı ya da sivil toplum odaklı hemen hiçbir sosyal bilim çalışmasına destek verilmiyordu. Ve çok büyük bir göç çalışan grubu vardı. Gerek gelen göçmenler, gerek çıkış yerlerindeki sorunları, gerek geldikten sonraki uyum sorunları üzerine. Buna rağmen 1990'lardaki biliyorsunuz, 90'ların sonunda 2000'lerdeki büyük ırkçı dalga patladı Almanya'da. Bunun nedenlerinden bir tanesi iki Almanya'nın birleşmesi meselesi, yani Sovyet bloğunun yıkılıp kapitalizmin onun yerine yerleşmesi sürecinde özellikle Sovyet ülkelerinden katılan yeni grubun entegre edilmesi meselesinin de göç meselesi olarak ele alınması, yani onları da göçmen meselesi içerisinde kabul ettiler bu entegrasyonu. Dolayısıyla bu kez 60'larda, 70'lerde, 80'lerde gelmiş olan Almanya uyruklu olmayan göçmenler bu yeni göçmenleri, tırnak içindeki göçmenleri aşağılamaya başladılar. O zamanlar çeşitli çalışmalar bize şunu gösterdi, yani Almanlardan çok daha fazla Almanya dışında gelmiş olan göçmenler bu yeni gruba karşı ırkçılık gösteriyorlardı. Bunun nedenleri üzerine düşünmeye başladık. Hani güzel dilimizde bir söz vardır ya, misafir misafiri istemez, ev sahibi hiçbirini istemez diye. Evet. Bizimkine benzer programlar yapıyorlardı. Yani entegrasyon programları falan, ama hakikaten ırkçılık çok yükselmiş. Nedenlerinden bir tanesi aslında büyük iktisadi kriz. Yani birleşme ve eski Sovyet bloğunun yutulması meselesi Almanya'ya çok pahalıya patlayan bir projeydi. Ve çok uzun yıllar bu entegrasyonu, yani eski Sovyet ülkelerinin entegrasyonu meselesi ve destek meselesi Almanya bütçesini büyük oranda yuttu. Ve bunun bedelini de işçiler ödediler aslında. Dolayısıyla çok ciddi bir yoksullaşma vardı. 2000'in başlarındaki büyük dünya krizi bu yoksullaşmaya hiç de yardım etmedi. Kriz de bunun üstüne bindi. Farkındaysanız çok benzer süreçler anlatıyorum şimdikine. Ek olarak da eski göçmen işçiler, yani Almanya uyruklu olmayan göçmen işçiler, Almanlarla birleşebilmenin yolunun yeni gelenlere ırkçılıkla karşıtlık gösterme olacağı konusunda nedense hemfikir oldular. Yani en yüksek ırkçılığı kimin göstereceği konusunda yarışmaya başladılar. En yüksek misafirliği değil. Üstelik gelenler de Almandı. Buna rağmen eski batılı, yani batı seksiyonunda olan Alman grupların ırkçılığına maruz kaldılar. Şimdi biz de mesela benzer bir durumla karşı karşıyayız, değil mi? O zaman Türken Raus gibi ya da yabancılar dışarı gibi sloganlar Almanya'da ciddi bir tehdit olarak karşılandı aslında devlet tarafından ve hayli gayret gösterildi. Yani zaman zaman patlayan ırkçı şiddeti mutlaka söz etmemiz gerekiyor, ama ciddi gayret gösterildi. Yani eğitimde gayret gösterildi, cezalandırmada gayret gösterildi, iç ve dış hukuk meselelerinde gayret gösterildi. Şimdi yeni dönemde 2012'den itibaren başlayan ve 2015'ten sonra da Türkiye kaynaklı ve Orta Doğu'daki savaşlar kaynaklı hızlanan göç artışı hem kıta Avrupası ülkelerinde, Avrupa Birliği toplamında, hem de Türkiye'de çok ciddi yeni bir sorun olmaya devam ediyor. Ama dünyadan eğer söz edeceksek çok küçük bir ekleme yapmama lütfen izin verin.
Tabii ki.
Aslında bizim hiç görmediğimiz başka bir göç var. Çok yüksek bir göç var. İklim göçleri, iktisadi kriz göçleri, mülke el konulduğu için ortaya çıkan göçler, dinsel karşıtlıklar ve çarpışmalar ve çatışmalar ve baskılardan ortaya çıkan göçler, devletin otoriterleşmesi, giderek totaliterleşmesi sonucu ortaya çıkan göçler gibi Türkiye'nin şu anda sadece kendi derdi sandığı ama aslında bütün dünyanın da gerçekten yüksek rakamlarla uğraştığı büyük bir
Neşe
göç Hoca, meselesi
burada,
var.
Bu göç meselesinde şimdi bir önceki dönem Amerika'da Trump bütün işte başkanlığını bunun üzerine, Meksika'ya duvar kurmak üzerine, Amerika kıtasındaki göçmen meselesi üzerinde yükseldi. Erdoğan Türkiye'de izlediği politika, biraz sonra daha net konuşuruz, Avrupa'yı tehdit etmesini sağlayacak kadar bir mesele. Ve Almanya'da senin verdiğin örnekte 60 yıllık bir deneyime rağmen hala çok ideal olmayan ya da kendi ülkesinde bir takım ideale yakın uygulamalar yaparken Erdoğan'a verdiği rüşvet ve milyonlarca insanın gelişini durduran, onları Türkiye'de hapseden bir iki yüzlü siyaset Avrupa'da da söz konusu. Ne kadar insan hareket halinde? Bugün dünyada bu mesele bir şekilde kontrol altına alınabilmiş bir mesele mi, yoksa artarak devam edecek mi? Sonrasında Türkiye'yi konuşalım istiyorum.
Tamam, 270 milyon insan bizim bilebildiğimiz kadarıyla bütün dünyada şu anda hareket halinde. Bu farkındaysanız birkaç ülke nüfusu anlamına geliyor. Sadece bizim görebildiğimiz, yani sezebildiğimiz politik olarak bizim kendimizle kıyaslayabildiğimiz işte Avrupa, Asya gibi alanlar dışında Afrika kıtası içerisinde çok ciddi kuraklık göçleri var, iklim göçleri var. Latin Amerika'da 2020 yılında 1,5 haftanın içinde 2 milyondan fazla insan iktisadi kriz nedeniyle Venezuela'dan Brezilya'ya göç etti. Yani yine Myanmar göçleri, yani şeylerin, Müslümanların göçleri, Hindistan'daki Müslümanların göçleri gibi göçler hakikaten bizim çok farkına varmadığımız çok çok ciddi akışlar bunlar ve nüfus olarak da, yani 270 milyondan söz ediyoruz. Giderek artacağından da endişeliyiz. Çünkü eşitsizliklerin artması ülkeler içerisinde ve ülkeler arasındaki çatışmaların yükselmesi, gerek iklim değişikliği ve iklim kıyımının yarattığı yeni tehditler, gerek bunların yaratacağı yeni paylaşım savaşları önümüzdeki dönemin, burada fezalet kuşu gibi konuşmak istemiyorum, ne olduğunu hakikaten biraz konuşmamızda yarar var, neye hazırlıklı olduğumuza bir karar vermemiz lazım, olacağımıza. Önümüzdeki dönemde yüksek göç hareketleri bekliyoruz. Ama Türkiye'ye yönelik yeni göç hareketleri beklemiyoruz. Şimdi bu önemli bir şey. Şimdi buradan itibaren konuşalım. Yani şu anki yüksek hız mevcudunda hızın azalmasını beklemiyoruz ama hızın artmasını da beklemiyoruz. Eğer Hindistan'da ya da İran'da çok yüksek ya da çok yüksek bir yerinden etme politikası uygulanmazsa. Şimdilik böyle.
Peki bu demografik değişimler değil mi artık? Yani hem bizim coğrafyamızda, bizim bölgemizde, hem dünyanın başka yerlerinde çok ciddi demografik değişimler oluyor ve bu bahsettiğim milyonlar yer değiştiriyor. Türkiye'nin dünyada zaten var olan bu sorun gibi, diyelim Covid dünyanın sorunu, işte ekonomik kriz dünyanın sorunu, ama bir de özelde ülkelerin bu krizlerle iletişim kurma biçimi var. Erdoğan'ın mülteci göçmen siyaseti, belki de 2010'ların başından beri konuşmamız gereken bir süreç. Bu dünyadaki musibetten nasibini almışlığı kadar mı? Yoksa muhalefetin de çok ısrarla üzerinde durduğu gibi bu bilinçli bir politika mı? Kontrolü ellerinde tutuyorlar mı? Neye hazırlanıyorlar? Biraz istersen Türkiye ve Türkiye'deki göçmenleri konuşalım.
Olur. Şimdi haklısınız. Yani ülkenin göçmen sorunu özellikle katmerlendirilmiş ve sorunlaştırılmış gözüküyor. Uygulanmayan ya da kötü uygulanan göç politikaları yüzünden göçmenin sürekli olarak daha fazla kötü muameleye maruz bırakılması ve göç ettiği zamanki halinde bırakılması nedeniyle ve eşitsiz politikalar nedeniyle. Bu yüzden Türkiye'deki göç meselesi diğer ülkelerdeki göç meselesinden daha çok dikkati çekiyor. Sadece göç eden nüfusun yüksekliği nedeniyle değil. Yani evet, göç eden nüfus kısa zamanda hızlı bir göç aldı. Fakat baş edilmeyecek bir politika değildi, baş edilmeyecek bir durum değildi. Sonunda 82-83 milyonluk yeterince üretim kapasitesi olan, hala üretebilen bir ülkeden söz ediyoruz. Eğitim sistemi hırpalanmış da olsa, üretim sistemi hırpalanmış da olsa, çeşitli politikalar aracılığıyla eğer düzgün çalışılırsa yeterince zamanda ayağa kalkabilecek olan bir ülkeden söz ediyoruz hala. Yani mesela Yunanistan gibi 10 milyonluk boğazına kadar borca batmış, çocuklarının geleceğini 3 kuşağı kadar harcamış bir ülkeden söz etmiyoruz. Evet, Türkiye'nin şartları son derece kötüdür, son derece kötüleşiyor ama sonuçta 82 milyonluk bir ülkede 5 milyonluk bir nüfustan söz ediyoruz. Eğer oranlarsak, düzgün göç politikalarıyla, yönetilebilir göç politikalarıyla, yerlinin refahını bozmadan geleni entegre etme politikalarıyla, üstelik 10 yıl gibi bir sürede geçti arada, halledilmeyecek bir şey değildi bu. Dolayısıyla aslında zorlaştırılmış, kötüleştirilmiş bir göç politikasından söz ediyoruz. Erdoğan'ın bir göç politikası var mıydı, yok muydu, bunun üzerine tartışmak yerine Erdoğan'ın zaman zaman kendi çıkarı, yani ülkesinin ve yerli insanın, vatandaşının çıkarlarından ziyade kendi çevresinin çıkarları ve kendi itibarı üzerinden geliştirdiği bir, eğer öyle denirse, bir politikanın varlığından söz edilebilir. Ne vatandaşını ne gelenleri umursamayan bir politikadır bu. Evet, biz biliyoruz, bizimki gibi ülkelerde, Türkiye gibi işte ne bileyim, hani demokrasiyle yönetilmeyen diğer ülkelerdeki gibi örneklerde göç politikaları sağ eğilimlerle yönetiliyor. Ama kıt arpası gibi ülkelerde de demokratik sol eğilimlerle yönetiliyor. Şimdi bu ikisi arasında aslında ya bu ip nerede bağlanıyor? Ona epey bir bakmıştım ben. Bu ip nerede bağlanıyor? Yani bu kıta Avrupa'sının aklıyla bu işte siyasal İslamcı hoşgörücülük, işte din kardeşliği ve ümmet kardeşliği aklı nerede birleşiyor? Büyük oranda komisyon ve parada birleştiler ve neoliberal çıkar politikalarında birleştiler. Artık bunu 10 yıldan sonra çok rahatlıkla görebiliyoruz. Fakat bunları görmek şu anda, bunları hep söylüyor olmak, yani göçmenin kötü şartlarda tutulduğunu, bunun yerlinin, vatandaşın da çıkarlarına zarar verdiğini, durumun giderek ağırlaştığını, bu politikayı böyle yürütemeyeceğimizi söylemek bize çok fazla bir çare sağlamıyor. Bu yeter şart değil, bu gerek şart. Yani bunu bir söylemek zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Fakat asıl mesele bundan sonra ne yapacağınız üzerine program geliştirmeye başladığınızda ortaya çıkıyor. Yani insanların, biz ırkçı değiliz, gelenler zaten hani çok kötü yaşıyorlar ya da gelenler bize zarar veriyorlar ya da biz bu kadar bu yani katmanlaştırılmış ve kötüleştirilmiş yapıyla, bulanıklaştırılmış yapıyla baş edemiyoruz dediğimizde bize niye ırkçı diyorsunuz diyorlar. Hayır demiyoruz, ama o andan itibaren uygulamak istedikleri politikanın niteliğine bağlı olarak ırkçı olup olmadıklarına karar verebiliriz insanların ya da devlet politikasının. Erdoğan'ın şu anda yürüttüğü politikanın kendisi mezhepçi bir politikadır, göçmenlere karşı da, sadece vatandaşına karşı değil. Orada bir benzeşiyoruz. Yani şu anda AKP iktidarının ve onda cisimleşmiş olan Erdoğan iktidarının yürüttüğü politika mezhepçi bir politikadır. Vatandaşı için de, yeni gelen için de. Bu yürütülen göç politikası ayrımcı bir politikadır. Vatandaşı için de, yeni gelen için de. Bu yürütülen göç politikası sömürgen bir politikadır. Vatandaşı için de, yeni gelen için de. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz nokta, yani durum ve geldiğimiz nokta şunu gösteriyor bize. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının elinde kendi vatandaşlık haklarını kanıtlayabilecek pasaportundan veya nüfus kağıdından fazla bir şey yoktur. Yani bizim vatandaş olarak devletle ilişkilerimiz de son derece zedeli durumda. Göçmenler olsun olmasın.
Zaten Neşe Hoca, şimdi şunu sormak istiyorum. Bugün Türkiye'de sen çok sınır bölgelerinde çalıştın ve 270 milyonun hareketi, 270 milyon insanın hareketinin oluşturduğu bir ekonomi var elbette. Ve bu ekonomide insan kaçakçılığıyla, işte Süleyman Soylu'nun kendisi söyledi, fabrikalarda sigortasız ve 3 kuruşa çalıştırılarak, köleleştirilerek pek çok alanda bu insanların üzerinden bir de para kazanılıyor. Ve bugün Türkiye'de AKP iktidarının sınır bölgelerindeki bu milyonların akışından çok fazla gözünden kaçırdığı bir kar olduğunu ben çok fazla da düşünmüyorum. Bir de burada büyük bir rant var. Biraz bunu konuşmak istiyorum. Bu rantın işleyiş biçimi, bu bahsettiğimiz göç, özellikle Türkiye ekseninde. İkinci konu da belki bugünlerde Yunanistan'da çalıştığın konunun da biraz yakınından geçiyor. Çok ciddi bir de kadın meselesi üzerinden tartışılıyor. Gelenlerin kadınlara tacizkar davrandığı, farklı kültürlerden olduğu, yaşam alanları daralttığı, hatta bir takım kriminal korkunç meseleler yaşandığı söyleniyor. Peki sığınmacı kadınlar ne yaşıyor? Yani kadın meselesi ekseninden bakacak olursak, gelen sığınmacı kadınların varlığı ne durumda? Bu bahsettiğimiz ekonomik rant içerisinde, köleleştirme içerisinde, burada Türkiye'de bu çok kızılan sığınmacıların hayatı nasıl?
Şöyle başlayalım o zaman. Bu göçmen ekonomisi, göçmen politik ekonomisi aslında ikinci soruyu da kapsıyor. Çünkü gelen insanın aslında vatandaşında, yani aslında AKP'li olmayan hemen herkesin şu anda bir tür insan dışı, atık insan ilan edildiğini görüyoruz. Bu mezhepçi bir politikadır demiştik, doğru. Ama bu faşist de bir politikadır aynı zamanda ve Almanya'nın 1900 işte Nazi döneminde Almanya'da Nazilerin kendisi dışında ve ari ırk dışında bulunan herkesi Untermenschen ilan etmesi, yani artık insan, insan dışı ilan etmesiyle benzer bir durum. Dayız. Aslında göçmenlerle birlikte bu durumdayız. Agamben'in deyimiyle homo saker olarak tanımlıyoruz göçmenleri. Yani kurban edilmeye dahi değer olmayan bir insan türü. Çünkü kurban edilebilmenin dahi bir rütbesi vardır toplumlar içerisinde, kutsalın içerisinde. Bir diğeri kullanılıp atılmalık, yani disposable insanlık anlamında kullanılıyor. Şimdi bu kategoriye indirgediğiniz göçmeni ve buraya sıkıştırdığınız göçmeni canının, kanının, kadınının, çocuğunun, geride bıraktığı malının, o anda geçerken harcadığı paranın kimler aracılığıyla ekonominin içerisine sokulduğu meselesi çok ciddi olarak hepimizin dikkate alması gereken bir meseledir. Şunu ben sürekli söylüyorum. Türkiye göçmen borsasından ve göçmen kara borsasından, yani illegal ve legal, formal ve informal göçmen borsalarından, mikrodan makroya kadar devlet kurumlarından, devleti temsil eden orta boy yapılara kadar ve oradan da mikro alanlara, kişisel alanlara kadar herkesin üzerinden fayda sağladığı bir politik ekonomi var. Yani Türkiye bu borsanın çok ciddi para kazanan, çok ciddi para kazanan bir oyuncusu. Dolayısıyla bu paranın yerine, bu politik ekonominin, ya bu ekonominin yerine başka bir yapıyı geliştirmeyi önermeliyiz. Biz sadece insani politikalar, insan hakları savunma ve göçmen haklarını savunma politikalarının ideolojik yapıları üzerine yoğunlaşıyoruz. Aksine bu yapının aslında ne kadar büyük bir ekonomi içerdiğini ve çıkar içerdiğini çok ciddi olarak görmek zorundayız. Ben sadece kaçakçılık ekonomisinden ve bunun devlet katlarında nasıl paylaşıldığından, devlet kurumlarının bu işin içerisine ne kadar girebilmiş olduğundan söz etmiyorum. Zaman zaman devlet kurumları eliyle de yönlendirilen bazı göçmen ve kaçakçılık illegalitesinden de şu anda söz etmiyorum. Ben daha günlük hayattan, günlük hayata dair bir şeyden söz ediyorum. Göçmenin yurda sokuluşundan çalıştırılmasına kadar şu anki durumun bir farkı vardır. O da bunun devlet eliyle neredeyse meşrulaştırılmış olmasıdır. Yani sigortasız göçmen işçi çalıştırmak, göçmen kadınını satmak, göçmen kadınına tecavüz etmek, öldürmek, göçmen kadınını ve çocuklarını satmak, göçmen kadını ve çocukları üzerinden kar elde etmek, göçmen kanı üzerinden hayat pazarlamak, gelecek pazarlamak şu anda devlet politikası eliyle meşrulaşmış durumda. Fark bu. Önemli bir fark var. Ve bu bizi mevcut göçmen politikalarını iktisat sistemi üzerine odaklamaya zorlamaya yönlendiriyor. Yani biz meseleyi ekonomi üzerine odaklamalıyız. Siz de çok iyi biliyorsunuz şu anda en büyük şehirlerden en küçük şehirlere kadar orta boy sanayi, küçük sanayiden hele hiç söz etmiyorum, o zaten öyle. Orta boy sanayi tamamıyla göçmen emeği üstünden işliyor. İnformal sanayi, kayıtsız sanayi göçmen emeği üzerinden işliyor. Sadece illegalitesinden söz etmiyorum, kaçakçılığından söz etmiyorum. Dayı başları, işçi alım şirketleri, işçiyi kiralama şirketlerinden tutun, onların çalıştırıldıkları yerlere kadar, ev kiralayanlara kadar tamamının göçmen ekonomisi üzerinden, bir informal ekonomi üzerinden kendilerine inanılmaz kar sağladıklarını görüyoruz. Yani aslında aslında bu grup da biliyor musunuz? Yani bir orta ve küçük işletmelerde büyük oranda MHP, İYİ Parti, işte AKP veya işte şeydir, yani daha dinsel odaklı partileri oy veren daha tutucu gruplardır. Yani muhafazakar kesim dediğimiz kesimin alt gelir gruplarındaki temsilcileri bunlardır. Ama bu çok ilginç bir biçimde bir yandan da en fazla göçmen düşmanlığını yükselten kesimdir. Şu anda AKP'nin ben özel olarak bu göçmen düşmanlığı meselesini konsolide ettiğine, iktisadi krizde bir paravan olarak bunu kullandığını, bu insan hakları meselesinin bir kriz haline getirerek özel olarak yükselttiğini düşünüyorum. Yoksa gerçek bir işe kazandırma, işlendirme, sigortalandırma, hepsini bırakın. Yani bırakın çalışma hakkı izni vermeyi göçmenlere. Daha henüz bu 5 milyon insanın neredeyse 4 milyon 700 bininin herhangi bir statüsü yok ülkede. Yani tamamen kriminalize edilerek piyasaya sürülmüş durumda bu insanlar. Canları ve kanlarıyla. Bu devletin sorumluluğundadır. Bu devletin görevidir. Buna yönelik bizim çok ciddi politikalar geliştirmemiz gerekiyor.
Eşe Hoca, onu sormak istiyorum. Şimdi bu politikalar meselesinde son günlerde işte Zafer Partisi ve Ümit Özdağ fenomeni yaşanıyor. İşte hem Süleyman Soylu'yla yaptığı işte horoz dövüşü kavgasından, hem de işte mülteciler üzerinden, sığınmacılar üzerinden söylediği sert laflar üzerinden. Şimdi Erdoğan bir plan açıkladı. İdlib'de 1 milyon kişiye ev yaparak onları orada bir kısmını geri göndereceğini söylüyor. Ama hemen arkasından sahip çıkıyor. Hiç kimseyi de göndermeyeceğiz. Gitmek isteyenler gidecek diyor. Cumhuriyet Halk Partisi göndereceğiz hepsini diyor. Ümit Özdağ'ı bıraksak Allah korusun seçim sürecinde pogrom Suriyeliler üzerinden ihtimalinden bahsediyor. Ne diyorsun? Bu tip çözümlere Türkiye'de siyasetin ürettiği bir takım çözümler var mı? Akademinin de böyle üzerine destek verebileceği bir fikir ortalıkta dolaşıyor mu? Yoksa vur birine al öbürüne durumunda mıyız? Yani nasıl durum? Bir çözüme yönelik bir arayış var mı Türkiye'de?
Şimdi akademi çevresinde çözüme yönelik pek çok arayış var. Sunulan programlar da var. Senin de söylediğin gibi al birini vur ötekine eleştirisinin dışında bir şeyler yapmak zorundayız. Çünkü mevcut durum bizi gerçekten endişelendirecek boyutlara ulaştı. Çok kısa vadeli ve kendi mevkileri için, kendi koltuk sevdaları için, hadi genel deyimle öyle söyleyeyim, harekete geçirilen ırkçılık, yükseltilen kafatasçılık ve ayrımcılık meselesi halkı kışkırtıyor ve biz hakikaten önümüzdeki günlerde ciddi saldırılar olabileceğinden şüpheliyiz, hatta olmakta olduğunu da görüyoruz. Şimdilik tekil düzeyde kalsa da bunlar çok ciddi uyarılar, buradan yapmış olalım. Evet, bir program geliştiriyoruz. Evet, akademi çevresinde çok yoğun bir biçimde tartışılan, çeşitli geliştirilen programlar var. Bunlardan bir tanesi tabii ki öncelikle bütün gelenlerin bir kayıt altına alınması. Çünkü insanlar henüz kayıtlı değiller. Yani kelle olarak sayılmanın dışında insan kaydı yoktur Türkiye'de. Bu çok ciddi bir suçtur mülteciye karşı.
Peki bu kayıt İnsana nasıl alınacak Neşe Hoca? Çünkü gelen işte geçenlerde de tartışıldı, pasaportunu yırtıyor ve beyan esasına göre bir kayıt alınıyor. Bu yeterli midir? Beyan esası yeterli midir?
Hayır, bu yeterli değildir. Tabii ki ülkeler soruşturmalarını yapacaklar, tabii ki yapıyorlar. Fakat bu kaydın hemen, şimdi Türkiye'deki asıl sorun insanların bir yere kaydettirildikten sonra, yani bir kağıt üstüne geçirildikten sonra ne soruşturulması ne araştırılması, bu bir. İkincisi, bir statü verilmemesi. Şimdi statü vermediğiniz insanı suçlarından mesul tutamazsınız, bir. İkincisi, statü vermeyerek açlığa mahkum ettiğiniz insan bir süre sonra illegalleşir zaten ve suça bulaşır ki. Şimdi bu ikisi birbirini doğuran ve besleyen şeylerdir. Ne yapmalıyız? Bir kere gelen mülteci birbirinden çok farklı kategorilerde. Onların da sınıfları var. Eğitim düzeyleri farklı. Aralarında tabii suça bulaşmış olanlar var. Fakat ben AKP hükümetinin bu kendi ülkelerinde suç işlemiş olanları özel olarak tespit ettiğini ve özel olarak desteklediğini de düşünmeye başladım artık. Yani zihnimde böyle bir araştırma da var. Yani neyi destekliyor, neyi hakikaten özel olarak şey yapıyor, besliyor. Çünkü örneğin Güneydoğu'daki, Kilis'teki, Antep'teki bazı kampları geziyoruz. Hiç erkek yok, biliyor musunuz? Yani tamamen paralı asker olarak farklı farklı yerlerde savaştırılan cihatçıların karıları ve eşleri oralarda. Çünkü aileleri orada bakılıyor. Yani bu özel bir bakım programıdır. Şimdi ülkeler kendilerine gelen insanları öncelikle bir kayıt altına alırlar. Sonra Bu kayıttan sonraki soruşturma aşamasına göre çeşitli statülerde onlara çeşitli izinler verilir. Mesleklerine göre, yerlerine göre, yapılarına göre belli bir yerde bir süre ikamet etmeleri sağlanır. Ondan sonra bu kayıt esasında kazanabildikleri haklara göre çalışma izni, eğitim izni, oturma izni, işte zaman içerisinde oturma iznini uzatma, eğitim iznini genişletme gibi çeşitli statüler, ama bunlar çabuk olur. Yani en fazla 1-1,5-2 yılın içerisinde olur. Böyle insanlar 10 yıl boyunca kaydedilmeyi beklemezler. Sonra bunların kayıtları ve soruşturmaları ile birlikte yavaş yavaş toplum içerisinde entegre olma programları başlatılır. Şimdi dünyayı yeniden keşfetmenin bir alemi yok. Amerika zaten çoktan keşfedildi. İyi olan, düzgün olan, hayır hak olan programları, hem vatandaşın hem gelenin yararına hayrına olan programları çok rahatlıkla işletebiliriz. İnsan gücümüz var Türkiye'de. Göç çalışması yapacak, yapan, yapmakta olan, çeşitli toplum kuruluşlarında çalışan, çeşitli STK'larda çalışan, bağımsız çalışan pek çok insan var. Yani bunlar çok rahatlıkla gelen yapıyla baş edebilecek güçteler. Üniversitelerimiz var. Dolayısıyla yani burada bağırmanın ve bu meseleyi bulanık bırakmanın ben tamamen AKP'nin bir politikası olduğunu düşünüyorum. Evet, mesele güç. Ama bu kadar bulanıklaşması AKP sayesinde ve bu bulanıklaşmadan, yani bu bulanık sudan balık avlamaya çalışan bir takım ırkçı yapılarda ondan sonra çıkarlar, toplumu kışkırtırlar. Özellikle de bu kadar ciddi bir iktisadi krizle karşı karşıyayken. Dolayısıyla
şimdi bu yapılar derken
şunu demiyorum. Yani meselenin tamamıyla akademisyenlere bırakılması gerektiğini söylemiyorum. Siyasiler burada hakikaten ellerini taşın altına sokmalılar. CHP hala 2016'da hazırlanmış olan göç programını, göç ve mültecilik programını çıkartıyor. 2016-2017'den bu yana köprünün altından çok sular aktı. Çok sular aktı. Gelenler yerleşti, farklılaştı, başkalaştı. Üzerine bir Covid geçirdik değil mi? Ciddi bir pandemi geçirdik ki hala da geçiriyoruz. Ciddi bir iktisadi kriz bindi. Yani CHP'nin, HDP'nin de ve diğer partilerin de ciddi olarak göç programlarını bilimsel ve uygulanabilir stratejide açıklamaları gerekiyor.
Şimdi az önce programın başında bahsederken göçmenlere karşı oluşan ırkçı dalgalardan ve bunun siyaseti ne kadar belirlediğinden bahsettim. Bu bugün dünyada da her ülkede tartışılan bir konu. Mecburuz konuşmaya Ümit Özdağ'ı. Ümit Özdağ ve temsil ettiği durum Türkiye'de ve dünyada bir yere oturuyor mu? Bu gerçekten inanılmaz bir fırsat, inanılmaz bir dalganın üzerinde mi sörf yapmaya başladı? Çünkü Türkiye'de ırkçı diyebileceğimiz, faşist diyebileceğimiz yapıların %80'i iktidarda olduğu için muhalefette kalmadı. Muhalefetin de bu alanını dolduracak bir rüzgar yakaladı mı? Türkiye'nin en uç sağı artık adını Zafer Partisi olarak mı koydu, ne dersin?
İşin siyasi kısmını bilmiyorum ama ben göçmenler kısmına bakıyorum. Şunu görüyorum. Aslında şimdi dini inançların biz göçmen meselesinde çok ciddi rol oynadığını görüyoruz. Fakat aynı zamanda seküler yapılar da göçmen kabulünde ya da göçmen reddinde çok ciddi sorunlar yaratabiliyorlar. Kendileri de sorun olabiliyorlar. Dolayısıyla yani Fransa'daki durum mesela ya da Amerika'da göçmenlere karşı sekülerlerin yürüttüğü dalgası, yani beyazlaştırma dalgası gibi bütün bu arileştirme politikasını, bu öjenizme varan bu arileştirme politikasının hem dinci hem seküler yapılar içerisinde karşılığı var. İktisadi krizin bunu tetiklediği söylenebilir. Evet tetikliyor. İktisadi kriz çok ciddi olarak orta sınıfı zorluyor. Çünkü artık zaten çok uzunca bir süredir örneğin sevgili Hacer Fogo'nun bize yoksullukla baş etme politikalarında ciddi olarak sürekli anlatmaya çalıştığı gibi yoksulluk boyutunda işin alt sınıfın daha fazla yoksullaşması mümkün değil. Yani elinde bir parça varlık olan orta sınıf yoksullaşıyor şu anda. Elinde hiç varlık olmayan alt sınıf zaten yok olmuş durumda. Yani onlar kronik yoksulluğa terk edilmiş durumda. Dolayısıyla bu sıkışma uzun bir süredir beslenen, aslında sekülerizler tarafından da desteklenen, hani iyi olanın, layık olanın, İçi doldurulmayan bir liyakat anlayışıyla layık olanın nimetlerden daha çok faydalanmasını meşrulaştıran bir politika üstüne de kuruluyor. Bunu tam tarif edebiliyor muyum? Tam emin değilim ama yani mesela bu resim içerisinde hem dini şeylerin, yapıların hem de seküler yapıların ortaklaştığı biz halkası içine kimi alacağız sorusudur. Her ikisi de kendi benzerini almak istiyor ve her ikisi de ırkçılığa düşüyor. Bu çok ciddi bir ortaklaştıkları konu. Yani dini yapılarda kendi benzerleri dışındakileri insan kabul etmiyor. Seküler yapılarda kendi benzerleri dışındakileri layık kabul etmiyor. Yani oldukları yeri müstahak görüyorlar o insanlar. Şimdi bu iki yapı bu ırkçılık meselesinde ortaklaşıyor. Ümit Özdağ'ın sırtına bindiği dalganın adı budur. Bu dalga aslında sadece Türkiye'de değil, yükselen bir kafatasçılık ve ırkçılık meselesi. Kıta Avrupa'sında çeşitli ülkelerde daha değişik dalgalanmalar seyretmekle birlikte görülüyor. Amerika içerisinde görülüyor. Dolayısıyla bizim bununla özel olarak uğraşmamız gerekiyor. Yani hem dini yapılarla hem sekülerist yapılarla uğraşmamız gerekiyor. Kimin de değil, yani yaşamın bütününü kucaklamak, varlık alanının tümü üzerinden geliştirilmiş bir başka yaşam projesi üzerine söz etmek zorunluluğumuz var. Sadece insana odaklanmış, insanı da sadece kendisine benzeyene doğru çeken bu yeni ırkçılıkla bizim çok ciddi olarak savaşmamız gerekiyor. Savaş sözünü kullandığım için özür dilerim ama burada hakikaten insanlığa, geleceğe, yaşama doğru açılmış bir savaş var ve çok sert ilerletiliyor. Şimdi bizler hakikaten işte yani bir ülkede birkaç kuşaktır yaşamış, yerleşik, nispeten hani hayatı bilen, kendini bir yerlerde konumlandırabilen insanlarız. Bizim uzun tünel, long tunnel thesis dediğimiz bir tez var Munch'un deyimiyle, uzun tünel tezi. Bu uzun tünele giren mülteci, bizde de kıta Avrupa'sında, Amerika'da da her yerde birkaç yıl bu uzun bekletilme, zorlanma, güvenlik tünelinin içinde geçirmek zorunda kalıyor. Türkiye'de bu uzun tünelin zamanı çok uzun. 10 yıla kadar sürüyor. Ve bu uzun tünel sabır zorlayıcı bir tünel ve bu tünele girmiş insanlar buradan kendilerini, varlıklarını, kendileri üzerine iddialarını, haklarını, ailelerinden mutlaka en az bir bireyi, gelecek umutlarını kaybetmiş olarak çıkıyorlar. Bugün göçmenlerle konuşun, bakın hiçbirisinin kendi kuşak süresinden bir umudu yoktur. Hepsi şunu söyler: bizde oldu olan artık, bundan sonra çocuklarımız için yaşayacağız, onlar bu ülkede mutlu olsunlar diye. Bu çok acı bir şey, çok acı bir şey.
Neşe Hoca, şimdi son 4-5 dakikamız kaldı. Sen Yunanistan'dasın ve saha çalışmaları yapıyorsun. Bu siyasi yoğunlukta bunları tekrar bir programda konuşmayı çok isterim ama ola ki yoğunluk devam eder, başımız belaya girer, başka şeyler konuşuruz. Ben şu kalan 5 dakikada orada ne yaptın, en azından ipucunu bize anlatmanı, oradaki çalışmalardan biraz bahsetmeni istiyorum. Spoiler olsun, çalışman bitince her yerde okuyalım onları.
Tamam, çok teşekkür ederim. Aslında ben her çalışmada böyle heyecanlanıyorum. İşin en güzel tarafı da bu. Hani demiştik ya, biz göçmenleri bir örnek olarak kabul ediyoruz ve onların aslında insanlıktan çıkmış bir durumda yaşatılmakta olduklarına vurgu yapmaktan bir türlü hani hakikaten nasıl yaşadıklarına, hayata nasıl karşı koyduklarına, kendi çevrelerini nasıl geliştirdiklerine, yeniden hayata nasıl döndüklerine dair örgütlenmelerine pek bakamıyoruz. Oysa göçmenler yeni bir hayat geliştiriyorlar. Bunu görmemiz gerek. 10 yıl uzun bir süre mesela Türkiye'de. Yunanistan'da da böyle. Yunanistan son dönem bu yeni sağ liberal Mitsotakis hükümetiyle birlikte göçmenlere karşı çok sert politikaları uygulamaya başladı. Ve ikinci bir hapishane olma yolunda da büyük bir adım attı. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde çok hızlı uygulamaya koydu. Biz bunu sadece geri itme politikalarında görüyoruz ama ülkenin içerisinde göçmenler neredeyse görünmez hale geldiler. Hemen hepsi kamplara tıkıldı. Kamplardaki şehirlerden 20-25 kilometre uzakta. Yani izolasyona uğradılar. Şimdi ben kamplarda kadın örgütlenmeleri nasıl geliştiğine bakıyorum. Çünkü bu kadar zorluk içerisinde yani hem göçmen hem mülteci, sığınmacı her şeyini kaybetmiş hem de bir kampın içine hapsedilmiş ve gelecekten umutsuz haldeyken nasıl örgütlenirsiniz? Bu çok umut yaratan bir mevzu benim için. Bunu görmek, kadınların nasıl örgütlenebildiklerini görmek. Kamplarda kadınların birbirleriyle nasıl, bizim bildiğimiz anlamda tabii ki bir örgüt meselesi yok ortada ama birbirleriyle nasıl iletişime geçiyorlar, nasıl hak savunuculuğu yapıyorlar. Bunlar arasında mesela mezhepler aynı yerdeki kadınlarla mı, yani bu yakınlığı sağlayan ne, mezhep mi, din mi, aynı ülkeden olmak mı, yoksa aynı siyasi yapının içerisinden gelmiş olmak mı gibi şeyler, bunlara bakıyorum. Çok da hoş örnekler var. Örneğin kamplardan bir tanesinde hemen kısacık söz edeyim, öyle umutlu bir şeyle
tabii
bitirelim. Kamplardan bir tanesinde sonradan fark ettim. Böyle işte ziyaretler sırasında falcı bir kadın etrafında örgütleniyor kadınlar. Şimdi tabii falcı kadın bundan çok kazanıyor. İyi para yapıyor. Akıllı bir kadın, dilli laf yapıyor falan. Ama biz şunu biliyoruz. En zorlu, en kötü durumlarda insanlar metafiziğe doğru daha yükselirler. Metafiziğe düşkün olurlar. Bu hep gözlediğimiz bir eğilim. Tabii ki insanlar metafiziğe doğru gidiyor. Bu ayrı bir şey. Ama bir yandan da şuna çok ihtiyaçları var kadının. Yani 2 yıldır, 3 yıldır orada ve ailesinden pek çok insanı kaybetmiş, geleceği belirsiz. Kendisine birinin bakıp sana 3 vakte kadar bir izin çıkıyor, oturma izni çıkıyor demesine ihtiyacı var. Pardon. Ve falcı kadın bunu söylüyor. Ama onun etrafında örgütleniyorlar, çocuklarına birlikte bakıyorlar. Kamp müdürünün, direktörün karşısına çıkıp söz söyleyebilecek cesareti bu sayede buluyorlar. Birbirlerinden güç alıyorlar, birbirlerine rüyalarını, umutlarını, geçmişlerini anlatıyorlar. Bir kardeşlik bağı geliştiriyorlar, bir yakınlık bağı geliştiriyorlar ve birbirlerini savunuyorlar. Çok çatışmanın olduğu, çok yoksulluğun olduğu, çok kaybın olduğu bir yerde bu o kadar kıymetli ki kadının kadınla dostluğu. Beni çok umutlandırıyor. Böyle birkaç örgütlenme modeline rastlıyorum. Çok umutlandırıyor.
Şöyle diyebilir miyiz Neşe Hoca? Şimdi bu uzun tünel dediğin mültecilik hali aslında bir yaşam artık yani. Ve çoğu insan o tünelin içindeyken belki ömrünü tüketiyor. Dolayısıyla o tünelin içerisinde kadınlar nasıl yaşıyorlar, nasıl bir arada olabiliyorlar, nasıl hayata karşı direniyorlar, nasıl bir form geliştirmişler. Yunanistan kamplarındaki kadınların örneği üzerinden çalışıyorsun. Çok heyecan verici ve çok kıymetli bir çalışma. Umarım bizim için de, mültecilerde, Türkiye'deki kadınlar için de bu çalışmalar yapılıyor biliyorum. Daha fazla olur. Süremizin sonuna geldik Neşe Hoca. Kocaman bir konuydu ama çok toparlayarak anlattın. Çok teşekkür ederim. Son sözü vereceğim sana. Bu konudaki, ondan sonra kapatacağım programı.
Çok teşekkür ederim. Söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum. Hepimiz yaşama karşı alternatif, kendimizce daha iyi olduğunu düşündüğümüz hak arayışlarına girme hakkına sahibiz. Göçmen de bu haklara sahip, hepimiz kadar ve hepimiz gibi. Uzun vadede mevcut durumun aslında bir sabitlik kazandığını, pek fazla değişmeyeceğini söylemek mümkün. Yani göç hızı artmayacaktır, aynı olduğu gibi devam edecektir. Dolayısıyla biz içimizdeki mevzuyu kendi kendimize bir halletmeye çalışalım göçmenle birlikte. Sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler, akademi, sokaktaki örgütlenmeler içerisinde artık göçmeni de almak gerekiyor. Bu bizim de sorumluluğumuz, göçmenin de sorumluluğu. Yani bir vatan ne zaman vatan olur? Gelinin vatanı yapmak görevimiz var. Bizim de aynı zamanda vatanı kendimizin kılma görevi var. Peki bir vatan ne zaman vatan olur? Ben onu hep sorarım kendime ve insanlara da. Bir vatan size kendisi için, orası için politika yapma hakkını veriyorsa orası vatandır. Eğer biz kendi vatandaşımıza ve göçmene bu vatanımız için politika yapma hakkını birlikte tanıyabilirsek, birlikte yürüyebilirsek hep beraber bir vatan oluruz. Yoksa asıl bölünme zaten bu ırkçılık üzerinden gerçekleşecek. Yani habire hani bölünüyoruz diye feryat ediyorlar ya, asıl bölücü olan bu ırkçılık, bu kafa tasçılık. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. İlk fırsatta görüşmek üzere. Çalışmalarda kolaylıklar dilerim.
Hepinize
evet,
teşekkür ederim.
Hoşçakalın. Evet sevgili izleyenler, Profesör Doktor Neşe Özgen de bugün konuğumuz ve sığınmacılar meselesini konuştuk. Haftaya yepyeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.